53. ayrımı. Ricky'nin o gece oynadığı kumar buydu ama iddiasında tedbirli davranmış olduğunu düşünüyordu. Yaptığı her şey Bay Ray'i kışkırtmak içindi. Sinir, öfke ve tehditler karşılık vermeyi gerektirirdi. Profesyonel bir katil eylemlerin adamı olmalıydı. Ricky kendi güçlerinin düşmanınkilerle eşitlendiği bir durum yaratmış olduğuna inanıyordu. Kendi eğitimi katilin eğitimine karşıydı. O ilk önce hamlede bulunacak diye ısrar ediyordu Ricky. Davranış hakkında bildiğin her şey sana bunun doğru olduğunu söylüyor. Akıl oyununda Ricky'de düşmanı görebilme üstünlüğü vardı. Bildiği bir arazide savaşıyordu. Bunu yapabileceği en iyi şey olduğunu düşünüyordu. Saat 10'da etrafındaki dünya basık ve ıslak bir karanlığa gömülmüştü. Duyuları sivrilmişti ve aklı uyarılmış bir halde geceyi takip ediyordu. Bir saattir ne bir araba sesi duymuştu ne de uzaktan gelecek far ışıkları görmüştü. Hatta yağmur yem arayan tüm hayvanları kaçırmış olmalıydı çünkü onlardan da hiçbir ses gelmiyordu. Hayal gücü içinde onun gelmeyecek birini boşu boşuna beklediği hissini oluşturacağı, şüpheyle dolduracağı ve onu buna ikna etmeye başlayacağı bir andı. O duyguyu hemen bastırdı ve kendisini Rumpelstiltskin'in yaklaştığını ve beklediği sürece daha da yaklaşacağını söyledi. Bir termos kahve ve su getirmeye akıl etmiş olmasını diledi ama akıl edememişti. Bu cinayeti planlarken sıradan ihtiyaçları hatırlamanın zor olduğunu düşündü. Arada sırada parmaklarını hareket ettiriyordu ve işaret parmağını hafifçe silahın yanına vuruyordu. Bir ara kafasının üzerinden uçan yarasa onu ürkütmüştü. Ardından ormandan bir iki saniyeliğine çıkan iki geyik olmuştu. Geyikleri uzaktan net olarak algılayamadığı şekiller olarak görmüştü. Ancak beyaz kuyruklarını sallayıp hoplayarak uzaklaşınca ne olduklarını tam olarak anlayabilmişti. Ricky beklemeye devam etti. Katil muhtemelen geceye alışkın ve rahattı. Gün ışığı bir katil için fazla riskliydi. İyi bir görüş sağlasa da yüzü tanınabilirdi. Ricky düşünmeye devam etti. Seni tanıyorum Bay R. Bütün bunları karanlıkta bitirmek istiyorsun. Yakında burada olacaksın. Geçen son arabadan yarım saat sonra Ricky yolda başka bir arabanın farlarını gördü. Bu araba biraz daha yavaş ilerliyordu, neredeyse duracak gibiydi. Gidiş hızında biraz kararsızlık vardı. Arazisine giden kirli yol girişinde ışıklar söndü ve araba hızlanıp biraz ilerideki köşelerin arasında kayboldu. Ricky geriye doğru sindi ve saklandığı deliğe iyice girdi. Birileri aradığını buldu ama bulduğunu belli etmek istemedi diye düşündü Ricky. Beklemeye devam etti. Karanlıkta 20 dakika daha geçti ama Ricky bir yılan gibi kıvranmış bekliyordu. Kol saatinin ışığı dar görüş açısının ardında ne olup bittiğini görmesini sağlıyordu. 5 dakika onun arabasını gizleyeceği bir yer bulması için yeterliydi. 10 dakikada Ricky'nin arazisine geri yürümek için yeterliydi. Ağaçların dalları arasından sessizce geçmek için 5 dakika daha geçerdi. Şimdi son ağaçların önünde bir yerde olmalı diye düşündü Ricky. Uzakta evden arta kalan harabeleri inceliyor olmalı. Barınağında iyice geriye doğru kaydı ve ayaklarını pançosunun altına soktu. Ricky kalbinde filizlenen sabrı içine çekiyordu. Adrenalinin tüm vücuduna pompalandığını ve nabzının bir sporcununki kadar hızlı attığını duyabiliyordu. Ama kendisini içinden edebi alıntılar okuyarak sakinleştirmeye çalışıyordu. Dickens, en iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı. Camus'un cümlesi, anne bugün öldü, belki dün öldü. Bunları hatırlamak içindeki dehşetten gülümseyerek sıyrılmasını sağladı. Uygun bir parça diye düşündü. Gözleri karanlıkta etrafı kolaçan ediyordu. Bu duygu suyun altında gözlerini açmaya benziyordu. Gölgeler hareket ediyordu ama hala belirsizlerdi. Beklemeye devam etti çünkü tek şansının o görmeden önce Ricky'nin onu görmesi olduğunu biliyordu. Yağmur sonunda durmuş, her yeri kaygan ve parlak yapmıştı. Fırtınayla beraber gelen serinliğin gittiğini ve yavaş yavaş ortaya çıkan sıcak havayı hissedebiliyordu. Yavaş yavaş nefes alıyordu. Çünkü nefesindeki astımlı sesin uzaktan duyulabileceğinden korkuyordu. gökyüzüne baktı ve bir kürekçi tarafından uzaklaştırılıyormuş gibi hızla sürüklenen bir kara bulut gördü. Bulut geçtikten sonra gökyüzünde karanlığa doğru giden boşluğa benzeyen bir delik açıldı. Ricky gözlerini sağdan sola çevirdi ve ağaçların arasında yürüyen bir gölge gördü. Ricky gözlerini uzaktan gelen soluk ışığın altında duran gölgeye sabitledi. Gölge geceden daha karanlıktı. Adamın cebinden bir şey çıkarıp gözlerine dayadığını ve bir gemiden önündeki sularda buzdağı arar gibi etrafı izlediğini gördü. Ricky iyice geriye yaslandı. Dudaklarını ısırdı çünkü neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu. Gece görüşüne sahip dürbünleri olan bir adamdı bu. Olduğu yerde hareketsiz kaldı. Garip pançosuyla şapkasının onun en büyük koruyucuları olduğunu düşündü. Molozların, yıkıntıların ve yanıp kömürleşmiş ahşapların arasında enkaza ait başka bir parça gibi görünecekti. Üzerinde bulunduğu yaprağa göre renk değiştiren bir bukalemun gibiydi. Ricky pozisyonunu hiç bozmadı ve dışarıya karşı hiçbir insancıl tepki ve hareket sergilemediğini düşünmeye çalıştı. Gölge yavaşça hareket ediyordu, Ricky nefesini tuttu. Adamın onu görüp görmediğini bilmiyordu. Olduğu gibi kalması için çok fazla enerji harcıyordu. Hayal gücünün kenarlarını saran panik duygusu, çığlık atıp şansı henüz varken koşup kaçmasını söylüyordu. Ama içinden kendini tek şansının yaptığı şeyde olduğuna ikna ediyordu. Başına gelen bunca şeyden sonra karanlıkta hareket eden adamı ona kol mesafesine kadar yaklaşmasını sağlamalıydı. Karanlık gölge yandan Ricky'nin görüş açısına giriyordu. Dikkatlice ve yavaşça hareket ediyordu ama korku dolu hareket etmiyordu. Hedef oluşturmamak için hafifçe eğilmişti. Tecrübeli bir avcıydı. Ricky nefesini verdi, beni görmedi. Gölge bir zamanlar bahçenin olduğu yere geldi ve Ricky adamın tereddüt ettiğini gördü. Adam koyu kıyafetlerine uyan bir maske takmıştı. Gölge bir insandan çok karanlığın bir parçası gibi duruyordu. Adam yine gece dürbünlerini gözüne doğru kaldırdı. Adam onun bir zamanlar mutlu olduğu harabeyi gözleriyle tararken Ricky fazlasıyla gerilmişti. Ama pançosu onu bir kez daha yıkıntıların bir parçası gibi gösterip sakladı. Adam öfkelenmiş gibiydi. Adamın dürbünleri etrafı incelemekten vazgeçmiş gibi gözünden indirdiğini gördü. Gölge daha da saldırgan biçimde bir zamanlar giriş olan yere doğru yürüdü, harabeye bakıyordu. Hafif tökezleyerek öne doğru bir adım attı ve Ricky adamın sessizce küfrettiğini duydu. Burada olduğumu bilmesi gerekiyor diye düşündü Ricky. Ama artık bundan şüphe duyuyor. Ricky dişlerini sıktı. İçinde soğukkanlı bir katilin oluşmaya başladığını hissedebiliyordu. Düşünmeye başladı. Artık emin değilsin. Beklediğin gibi değil. Ve şimdi kendinden şüphe ediyorsun. Senin için çok kolay bir hedefken bile beni öldürememiş olmanın verdiği öfke ve hırs içinde birikiyor. Bu tehlikeli bir karışım. Çünkü seni normalde yapmayacağın şeyleri yapmaya zorluyor. Her attığın adımla kararsızlığın artıyor ve artık oyunu benim alanımda oynuyoruz. Çünkü Doktor Starks seni artık tanıyor. Aklından geçen her şeyi biliyor. Bütün o kararsızlıklarını ve kafa karışıklıklarını. Bütün bunlar onun hayatının parçasıydı. Senin hayatının değil. Sen hedefi belli olmayan bir katilsin ve bütün bunları ben sahneye koydum. Ricky gölgeyi inceliyordu. Hadi yakınlaş dedi içinden. Adam öne doğru adım atarken eskiden çatıya ait olan bir parçaya takılarak tökezledi. Bilmediği bir odada yürümeye çalışıyordu. Adam durdu ve molozları tekmeledi. Doktor Starks diye fısıldadı adam. Sahnede gizli sözler fısıldayan bir oyuncu gibiydi. Burada olduğunu biliyorum. Ses geceyi kesen kör bir bıçak gibiydi. Ortaya çık doktor, bitirme zamanı. Ricky kıpırdamadı, cevap vermedi. Her kasının kas katı kesildiğini hissedebiliyordu. Ama Ricky adamın davetine karşılık vermek için yıllar boyunca koltuğun arkasında oturup her kışkırtıcı soruyu sessizlikle cevap vererek geçirmemişti. Neredesin doktor diye devam etti adam, olduğu yerde dönüp duruyordu. Sahilde değildin, o yüzden burada olmalısın. Çünkü sen sözünü tutan bir adamsın ve sen burada olacağını söylemiştin. Adam gölgeden gölgeye geçerek öne doğru geldi, tekrar tökezledi ve dizini bir zamanlar merdiven bölümünün bir parçasına çarptı. Adam küfredip doğruldu. Ricky adamın omuz silkmesinden öfkesiyle karışan karışıklığını ve huzursuzluğunu görebiliyordu. Adam bir kez daha sağa sola döndü ve iç çekti. Adam konuştuğunda yüksek sesle ve boyun eğer bir tonda konuşuyordu. Eğer burada değilsen neredesin doktor? Adam son kez omuz silkerek Ricky'ye sırtını döndü. Adam arkasını döner dönmez Ricky pançosunun altından yarı otomatik silahını poligonda öğrendiği gibi yukarı doğru kaldırdı ve Rumpelstiltskin'in sırtına doğrultarak hedef aldı. Arkandayım dedi Ricky sessizce. Artık zaman algısı gitmiş gibiydi. Dakikalara uzan saniyeler bir anda rüzgarda uçuşan yapraklar gibi uçuşmaya başlamışlardı. Silahını katilin sırtına doğrultmuş bir şekilde öylece kaldı, kendi yorgun nefesini duyabiliyordu. Damarlarında hızla gezinen enerjiyi hissedebiliyordu ve kendisini sakinleştirmek için çok fazla güç harcıyordu. Önündeki adam hareketsiz bir şekilde duruyordu. Silahım var dedi Ricky, gerginlikten çatallaşmış bir ses tonuyla. Silahımı sırtına doğrulttum. 380 kalibrelik, yarı otomatik bir silah ve içi dolu. Eğer en ufak bir harekette bulunursan ateş edeceğim. Dönüp kendi silahını ateş edemeden önce 2-3 kez ateş etmiş olurum. Bu kurşunlardan en az biri hedefine ulaşıp seni öldürür. Ama bunları sen biliyorsundur. Ne de olsa silahlar konusunda bilgilisin. Kafanda gereken hesapları zaten yapmışsındır. Yanlış mıyım? Sesini duyar duymaz hem de diye cevap verdi Rumpelstiltskin. Ses tonu sakindi. Şaşırmış olsa da bunu belli etmezdi ve belli etmiyordu. Ardından yüksek sesle güldü ve ekledi. Direkt kollarına koşmuş olduğumu düşünmek. Ah sanırım bu kaçınılmazdı. Umduğumdan daha iyi oynadın, çok daha iyi oynadın ama var olduğunu bile bilmediğim taraflarını gösterdin. Ama oyunumuzun son bölümüne geldik, öyle değil mi? Biraz durdu ve ardından devam etti. Doktor Starks, sanırım beni şu anda vurursan akıllıca davranmış olursun, tam sırtımdan. Şu anda avantajlısın ama her geçen saniye güç kaybediyorsun. Bu durumlarla önceden başa çıkmış olan bir profesyonel olarak fırsatını elinden kaçırmamanı tavsiye ederim. Beni hemen şimdi vur doktor. Hala şansın varken beni vur. Ricky cevap vermedi. Adam güldü. Hadi doktor. Öfkene odaklan, intikamına odaklan. Bunları kafanda bir araya getirmelisin. Onlara yoğunlaş ve suçluluk hissetmeden tetiği çek. Hadi şimdi vur doktor. Çünkü beni yaşattığın her saniyeyle kendi hayatını daha da tehlikeye atıyorsun. Ricky nişan almaya devam etti ama ateş etmedi. Ellerini görebileceğim şekilde kaldır dedi Ricky. Rumpelstiltskin bir kez daha kahkaha attı. Ne? Bunu televizyondaki canlandırmalarda mı gördün yoksa filmlerde mi? Gerçek hayatta böyle olmuyor. Silahını bırak dedi Ricky. Adam başını yavaşça öne arkaya salladı. Hayır, bunu da yapmayacağım. Bunlar zaten çok sıradan. Bak, eğer silahımı yere bırakırsam tüm seçeneklerimden vazgeçmiş olurum. Durumu bir düşün doktor. Benim profesyonel görüşüme göre zaten şansını kaybettin. Aklından geçen şeyi biliyorum. Eğer ateş edebilecek olsaydın çoktan ateş etmiş olurdun. Ama birini öldürmek, bu birisi sana öldürmen için fazlasıyla neden sunsa bile düşündüğünden çok daha zordur. Doktor, senin dünyan hayali bir ölümden ibaret. Bunca yıl boyunca dinlemiş olduğun ölüm arzularını bastırma çabaların. Çünkü bunlar senin dünyanda hayal ürünü. Ama bu gece etrafımızı hayaller değil, sadece gerçekler sarıyor. Ve tam şu anda öldürmek için içinde güç arıyorsun. Ve bence bunu pek yakında bulamayacaksın. Ama öte yandan benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Birisini arkadan vurmanın adilce olmayacağını düşünmezdim bile. Arkadan veya önden fark etmez. Önemli olan sonuç. Hedef öldükten sonra gerisini kim takar? Dolayısıyla ben silahımı yere koymuyorum. Ne şimdi ne de hiçbir zaman. Silahımı sağ elimde hazır tutacağım. Şimdi dönecek miyim? Şu an şansımı kullanmalı mıyım yoksa biraz beklemeli miyim? Ricky sessizliğini korumaya devam etti. Aklından bin tane düşünce geçiyordu. Bilmen gereken bir şey var doktor. Eğer bir katil olmak istiyorsan kendi sefil hayatın için endişelenmeyeceksin. Ricky karanlıkta uçuşan kelimeleri dinliyordu. Kalbini bir huzursuzluk kapladı. Seni tanıyorum dedi. Sesini tanıyorum. Evet tanıyorsun dedi Rumpelstiltskin alaycı bir sesle. Yeterince sık duydun. Ricky bir anda kendini kaygan bir buz parçasının üzerinde duruyormuş gibi hissetti. Sesinde bir kararsızlık oluştu. Dön dedi. Rumpelstiltskin durdu, başını olumsuz anlamda salladı. Bunu yapmamı istemezsin. Çünkü dönersem şansını kaybetmiş olacaksın. Döner dönmez yerini belirleyip hedef alacağım ve fazla zaman geçmeden seni öldüreceğim. Seni tanıyorum diye fısıldadı Ricky tekrar. Bu kadar zor mu? Ses aynı ses, duruş aynı. Tüm vurgular, tutumlar, ses tonum. Bunların hepsini hatırlamalısın dedi Rumpelstiltskin. Ne de olsa neredeyse bir yıl boyunca haftada 5 gün aşağı yukarı aynı hasta doktor ilişkisi içerisindeydik. O zamanlar da dönmedim ve psikanalitik süreç bununla hemen hemen aynı değil mi? Doktorun bilgisi, gücü ve silahı zavallı hastanın arkasında değil mi? Zavallı hasta kendi kıymetsiz hastalığıyla uğraşırken ne olup bittiğini göremiyor. Bizim için işler pek değişmedi değil mi doktor? Ricky'nin boğazı kurumuştu ama yine de zorlanarak ismi hatırladı. Zimmerman. Rumpelstiltskin yine gülümsedi. Zimmerman öldü. Ama sen? Ben Roger Zimmerman olarak tanıdığın adamım. Sakat bir annesi, umursamaz bir kardeşi, amaçsız bir işi ve ofisinde sürekli olarak yaptığımız ve hiçbir başarı sağlamayan konuşmaların sahibi olan adamım. Senin tanıdığın Zimmerman işte oydu, Doktor Starks. Ve ölen Zimmerman da o adamdı. Ricky'nin yalanlardan başı döndü, nefes almakta zorlanıyordu. Ama metro, orası gerçekten intihar meyilli olan Zimmerman'ın öldüğü yer, ölüme itildi. Zamanlı bir ölüm oldu. Ben, Rumpelstiltskin omuz silkti. Doktor, adamın bir muayenehaneye geliyor, kendini Roger Zimmerman olarak tanıtıyor. Sana şundan bundan dolayı acı çektiğini söylüyor ve psikanalizin için uygun bir hasta ve faturalarını ödemek için uygun bir para kaynağı oluyor. Kapına gelen adamın gerçekten de kendini tanıttığı adam olmadığını hiç kontrol ettin mi? Ricky bir şey söylemedi. Ben de yapmadığını düşünmüştüm zaten. Çünkü kontrol etmiş olsaydın, gerçek Zimmerman'ın aşağı yukarı benim onu sana sunmuş olduğum gibi biri olduğunu anlardın. Tek fark ise sana tedavi için gelenin o değil de benim olmamdı. Ve onun ölme vakti geldiğinde zaten bana isteklerimi sağlamıştı. Sadece yaşamını ve ölümünü ödünç aldım. Çünkü seni tanımam gerekiyordu doktor. Seni görüp incelemem gerekiyordu. Ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmam gerekiyordu. Biraz zaman aldı. Ama bana gereken şeyleri öğrendim. Yavaş yavaş öğrendim. Ama senin de görmüş olduğun gibi ben sabırlı bir adamım. Kimsin sen diye sordu Ricky. Bunu asla öğrenemeyeceksin diye cevap verdi adam. Ama öte yandan bunu zaten biliyorsun. Geçmişimi biliyorsun, nasıl yetiştirildiğimi biliyorsun, kardeşlerimi tanıyorsun. Benim hakkımda çok fazla şey biliyorsun doktor. Ama benim gerçekten kim olduğumu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Bana bunu neden yaptın diye sordu Ricky. Rumpelstiltskin sanki sorunun cüreti karşısında şaşırmış gibi başını salladı. Cevapları zaten biliyorsun. Sevdiği kişinin kurtulmak için onu intihara sürükleyecek kadar çok dayak yemesi, kötülük görmesi ve umutsuzluğa itilmesini çaresizce izleyerek yetişen bir çocuğun büyüdüğünde bu kişilerden ve ona yardım etmeyenlerden intikam alacağı bir pozisyona geldiğinde bu şansı tepeceğini mi düşündün? İntikam hiçbir şeyi çözmez dedi Ricky.